Ayrım 11 Kıyamet Gemisi Clive Cussler Sayfa 151 11. Bölüm Golden Dawn'ın batışını bildirmelerinin üzerinden 12 saat geçmiş olmasına rağmen Cabrillo ve ekibi henüz uygun bir plan oluşturmamışlardı. Ancak amaçları belliydi. Bu işi sonuna kadar takip edip sırrını çözeceklerinden emindiler. Bu arada yetkililere gemiye çıktıklarından hiç bahsetmemişlerdi. Şirket tamamen kar amacı güden bir girişimdi ama Juan Cabrillo'nun ahlaki pusulası onları yönlendiriyordu. Bazı işler vardı ki ne kadar para teklif edilirse edilsin kabul etmeleri mümkün değildi. Aynı şekilde doğruyu yapmak için bazı fırsatlar çıktığında para düşünülmeden gereken yapılmalıydı. Geçmişte de birçok kez yaptığı gibi sonunda ödeme yapılmayacak durumlar söz konusu olduğunda personele görev bitene kadar Oregon'dan ayrılabileceklerini söyledi. Doğru olanı yapmak adına gerek duyduğunda kendisi tehlikeye atılabilirdi ama böyle bir şeyi ekibinden isteyemezdi. Ancak daha önceki benzer birkaç durumda da olduğu gibi gemideki adam ve kadınların hiçbiri bu teklifi kabul etmedi. Cabrillo için ölüme bile gitmeye razıydılar. Oregon'un teknolojik mucizeleri karşısında sahip olduğu gurur, ekibine hissettiği duygular yanında sönük kalıyordu. Paralı asker olabilirlerdi ama hepsi bugüne kadar birlikte çalıştığı en kaliteli insanlardı. Yıllar boyunca bir servet yapmış olmalarına rağmen hükümet için çalıştıkları dönemle aynı sebeplerle her biri kendilerini yeniden defalarca tehlikeye atma konusunda konuşulmamış bir söz birliği içindeydi. Dünya her geçen gün daha tehlikeli bir yer haline geldiği için yapmışlardı bunu ve başka kimse buna karşı koymasa bile onlar yapacaktı. Gemi Yemen ile Afrika ülkesi Cibuti arasında uzanan Bab-ül-Mendeb Boğazı ya da diğer adıyla Gözyaşı Kapısı'ndan geçerek tam yol kuzeye doğru gidiyordu. Artık Kızıldeniz'de seyrediyorlardı. Cabrillo Süveyş kanalı trafiğini düzenleyen ve kendisine birçok iyilik borcu olan Atlas Denizcilik Hizmetleri şirketiyle görüşerek ertesi sabah Süveyş kanalını kuzeye doğru geçecek olan tek konvoyda yer almalarını sağlamıştı. Süveyş ile Bursa'yı şehirleri arasındaki 163 kilometrelik kanalı 11 saatte aşacaklardı. Ama bir kez kanaldan çıktıktan sonra önlerinde sadece bir günlük yolları olacaktı. Süveyş kanalına giren ve çıkan gemi kalabalığı Kızıldeniz'in gemi trafik güzergahını tamamen doldurmuş durumdaydı. Bu yüzden Juan geçen gemilerin dikkatini çekmemek için aslında alt güvertedeki harekat merkezinden kumanda edilen geminin kaptan köprüsüne birini oturtmuştu. Kendisi de köprüye gelerek sabah gemiye çıkacak olan kılavuz kaptan için hazırlıkları kontrol etmeye başladı. Afrika üzerinde batı yönünde bir kum fırtınası tüm hızıyla hüküm sürüyordu. Kızıl kahverengi bulutların ardından batmakta olan güneşin ışıkları köprüyü gerçek dışı bir kızıllığa boyamıştı. Sıcaklık 30 dereceye yakındı ve güneş ufuk çizgisinin altında kaybolduğunda da fazla düşmeyecekti. ''Ne manzara?'' dedi Doktor Huxley, kaptan köşkünün arkasındaki harita odasının gizli kapısından çıkarken. Uzaktaki fırtınaya bakarken yüzüne yansıyan kızıllıkta bir kızılderili gibi gözüküyordu. Işığın yumuşak tonları altında yüzündeki yorgunluk izleri belirsizleşmişti. ''Hastamız nasıl?'' diye sordu Cabrillo, bir yandan da köşesi kıvrılmış bir haritayı eski bir masanın üzerinde açmaya çalışarak. ''İyi gözüküyor,'' dedi Julia. ''Ertesi sabahta hiçbir belirti gözlemezsem karantina koğuşundan çıkmasına izin vereceğim. Sen nasılsın?''
''Sıcak bir duş ve yatakta geçireceğim. Birkaç saatten sonra hiçbir şeyim kalmaz.''
Kırışmış haritayı düzeltmek için mengeneyi kullandı. Eski görünümlü masaya monte edilmiş olan mengeneler geminin külüstür görünümüne katkı olsun diye kasten kırılmıştı. İş geminin gerçek kimliğini saklama konusuna gelince hiçbir ayrıntı Juan için gereksiz ya da ufak sayılmazdı.
Kızın yaşadıklarıyla ilgili yeni bir şeyler öğrenebildin mi?
Linda şu ana kadar toparladığımız bütün bilgileri bir rapor haline getiriyor. Sadece benim notlarımı değil, Mark ve Eric'in bir araya getirebildiklerini de kullanıyor. Bana yarım saat içinde hazır olacağını söyledi.
Juan saatin kaç olduğuna dikkat etmeksizin öylesine saatine baktı.
Birkaç saat daha pek bir şey beklemiyordum.
Murphy ve Stoney hiç olmadıkları kadar istekli çalışıyorlar.
Dur tahmin edeyim. Bayan Dağlı hafiyelik yetenekleriyle etkilemeye çalışacaklar.
Julia başıyla onayladı. Onlara nafile hafiyeler demekten kendimi alamıyorum. Juan espriye gülerek karşılık verdi.
Birçok açıdan doğru bir benzetme.
Julia burnu küçük bir kız çocuğununki gibi kırışarak güldü. Beğeneceğini tahmin etmiştim.
Bölme duvarına asılı tarihi görünümlü bir dahili haberleşme cihazı astımlı bir papağan gibi sesler çıkararak cızırdadı.
Başkan ben Linda.
Juan konuş düğmesine bastı. Dinliyorum Linda.
Toplantı odasında hazır durumdayım. Eric ve Murphy de buradalar. Max ve Julia ve sizi bekliyoruz.
Hux burada benimle dedi Cabrio. Son gördüğümde Max kamerasında eski karısıyla tartışıyordu yine.
Onu getirmesi için Eric'i yolluyorum. Ben istediğin zaman hazırım.
Bir dakikaya kadar oradayım dedi Juan. Sonra Julia Hux diye döndü. Sen devam et. Ben de arkandan geliyorum.
Julia küçük ellerini önlüğünün ceplerine sokarak harekat merkezine en hızlı şekilde gidebileceği asansöre doğru yöneldi. Juan köprünün yanına çıktı. Rüzgar ince keten gömleğini dalgalandırdı. Havayı içine çektiğinde genzin de uzaktaki çölün tadını hissetti. Çocukluğundan beri denizlere tutkun olmasına rağmen çöller de ona benzer şekilde büyülüyordu. Okyanuslar gibi çöllerde üzerinde kimseyi barındırmayan ve insanları umursamayan karakterde yerlerdi. Yine de çağlar boyunca insanlar zengin olma ve keşfetme güdüsüyle ikisini de boydan boya aşmışlardı. Kendisini de bir başka zaman ve yerde yaşayan uçsuz bucaksız büyük sahrada ya da Arabistan çölünde deve kervanlarına önderlik eden biri olarak hayal edebiliyordu. Onu çeken şey bir sonraki dalga ya da kum tepesinin ardında kendisini bekleyen gizemlerdi. Golden Dawn'daki ölümlerle ilgili araştırmalarının ne sonuç vereceğini kestiremiyordu. Fakat yüzlerce insanın hayatına son veren böylesine bir katliamı cezasız bırakamayacağını biliyordu. Ekibi bu işin arka planındaki olayları çözmelerini sağlayacak her türlü malzemeyi toplamakla meşguldü. Bir süre sonra bir planları olacaktı. Stratejileri hazır olduğunda onu askeri bir disiplinle uygulayacaklardı. Bu en iyi yaptıkları işti. Korkulukların yanında elleri sıcak demiri kavramış halde Juan bir süre daha duygularının kendisine hakim olmasına izin verdi. Briefing başladığında duygularını kontrol edecek, onları ileri gitmek için kullanacaktı. Şimdilik bu anlamsız ölümlere duyduğu hiddet ve giderek büyüyen öfkenin beyninin içinde dolanmasına izin verdi. O masum insanların başına gelen bu haksızlık içini kemiren bir kanser gibiydi ve tek tedavisi bundan sorumlu olanların yok edilmesiydi. Onların kim olduğu hakkında en ufak bir fikri yoktu. Görüntüleri öfkesinin alevleri arasında kaybolup gitmişti. Ama şirketin araştırmaları o alevleri dindirecek ve inlerine yaklaşarak o canavarları ortaya çıkaracaktı. İşaret parmağının eklemleri çıtlamaya başlayınca Juan ellerini korkuluk demirinden çekti. Avucunda demirin izleri kalmıştı. Açıp kapayarak ellerine yeniden kan gelmesini sağladı ve derin bir nefes aldı.
Gösteri zamanı.
Konferans salonu baharatlı yiyecek kokularıyla dolmuştu. Afrika kıtasına bu kadar yaklaşmışken Morris Etiyopya yemekleri yapmayı uygun bulmuştu. Mayasız hamurdan yapılan Etiyopya yemekleri incera üst üste dizilmişti. Onlarca sıcak ve soğuk sos tabağı ortaya konmuştu. Menü tavuk, biftek ve koyun eti yahnisi, mercimek, nohut ve sarımsaklı yoğurttan oluşuyordu. Önce ekmekten bir parça koparılıyor, sonra üzerine seçilen bir yemekten biraz konuyor ve dürüm yapılan ekmek birkaç ısırık alınarak bitiriliyor. Sonra bir diğer parçaya geçiliyordu. Bu işi yaparken eller, yüzler yemeğe bulanabilirdi. Juan Morris'in özellikle bu yemekleri seçerek iştahıyla ünlü Linda Ross'un tıkınmasını izleyen herkesin eğlenmesini amaçladığından şüphe etmeye başladı. Kraliyet donanmasının kıdemlilerinden olan Morris, bir İngiliz geleneği olarak gemide sert içki içilmesi gerektiğine inanırdı. Buna uygun olarak yemekte herkese amber renkli ve şekerli tadıyla baharatlı yiyeceklerin etkisini giderecek olan Etiyopya bal şarabı yani tej servis etmeyi uygun bulmuştu. Cabrio'nun beyin takımı Max Hanley, Linda Ross, Eddie Sank ve Dr. Huxley ile birlikte Stoney ve Murphy de masanın etrafında yerlerini almışlardı. Juan Franklin Lincoln'un aşağıda silahlıklı operasyon ekibiyle toplandığını biliyordu. Juan'ın çok iştahı yoktu. O yüzden kadehine şarap doldurdu ve tadını beğendiğini göstererek bir yudum aldı. Toplantıyı başlatmadan önce herkesin tabaklarını doldurmasını bekledi. Bildiğiniz gibi iki farklı ama muhtemelen birbiriyle ilişkili sorunumuz var. İlki Max'in oğlunu Yunanistan'daki responsivist tesisten kurtarmak. Uydu görüntüleri ve Mark ve Eric'in topladığı diğer bilgilerin yardımıyla Link av köpekleriyle taktik saldırı planları üstünde çalışıyor. Bitirdiklerinde ayrıca üstünden geçeriz. Kyle'ı kurtardıktan sonra bizim üzerimize düşen nedir? Yeniden programlama gerekecek mi? Bildiğim kadarıyla bu tür durumlarda kişinin bilinçaltının yeniden programlanması olumlu sonuçlar alınmasını sağlıyor. Hux bu soruyu responsivizmin onun üzerindeki etkisini kırmak için psikiyatrik bir uzmanın yardımına ihtiyaç duyabileceğini düşünerek sormuştu.
Tüm belirtiler bunun gerektiğine işaret ediyor diye cevap verdi Mark.
Yani bunlar bir tarikat mı? Max'ın sesindeki ağırlıktan yönünü kaybetmiş oğlunun böyle bir grupla birlikte olmasından üzgün olduğu anlaşılıyordu.
Bütün klasik göstergelere uyuyorlar dedi Eric. Karizmatik bir liderleri var. Üyeleri, üye olmayan arkadaş ve akrabalarla ilişkilerini kesmeye özendiriliyor. Kurucularının öğretisi doğrultusunda bir yaşam sürmeleri bekleniyor ve gruptan ayrılmak isteyenler diğerlerince durdurulmaya çalışılıyor.
Nasıl durduruluyorlar peki diye sordu Han. Fiziksel olarak mı? Eric başıyla onayladı. Gruptan kopan üyelerin evlerinden zorla alınıp tesislerde yeniden eğitildiklerine dair bildirimler var.
Yunanistan'daki tesisi biliyoruz dedi Juan cilalı masanın etrafındakilere bakarak ve Kaliforniya'daki eski merkezlerini Murphy'nin bugün bana gösterdiği yeni malikaneyle değiştirdiler. Başka neleri var?
Dünyanın fakir birçok üçüncü dünya ülkesinde. Sierra Leone, Togo, Arnavutluk, Haiti, Bangladeş, Kamboçya, Endonezya, Filipinler ve Çin. 50'den fazla sağlık klinikleri var. Tahmin edebileceğin gibi buralarda hükümetlerden de destek alıyorlar.
İlginç bir durum dedi Mark ağzı yarı yarıya yemekle doluyken. Çinliler böyle tutkulu tarikatlardan nefret eder. Partinin kurallarını bir tehdit olarak gördükleri için Falun Gong uygulayıcılarına hiçbir zaman göz açtırmadılar.
Dipnot Falun Gong 90'lı yıllarda Çin'de hızla yayılan ve ahlaklı olmak esasına dayanan bir inanç ve uygulamalar sistemi. Hareket Komünist Parti'nin birçok uygulamasını protesto eder hale gelince parti tarafından kötülük tarikatı olarak nitelendirildi ve üyeleri tutuklanıp işkence gördü.
Ama responsivistleri sırf bu nüfus kontrolü olayı yüzünden destekliyorlar.
Murphy aşınmış bir kot gömleğin altına, üzerinde yukarıya doğru bir ok ve altında ben aptalla beraberim yazan bir tişört giymişti.
Peki bunların da bir tehdit olabileceğini biliyor ama responsivistleri hükümetin zalimce uyguladığı tek aile, tek çocuk politikasını batılı bir meşruiyet kazandırdığını düşünerek bunu göze alıyorlar dedi Eddie.
Çin'deki deneyimini bildiklerinden kimse bu değerlendirmelerin doğruluğundan kuşku duymadı.
Kyle'a yardım etme konusuna dönelim dedi Juan konuyu dağıtmamak için. Bir yeniden programlayıcı ile temas kurduk mu?
Evet dedi Linda Rose. Teknik olarak Kyle'ı kaçırmış olacağız. O yüzden yerel polisle başımızın derde girmemesi için onu bir an önce Yunanistan sınırları dışına çıkarmalıyız. Programlayıcı bizi Roma'da bekleyecek. Tiny, Gulfstream jeti Roma uçuşu için Riviera'dan Atina havalanına getirecek. Roma'da Colosseum yakınlarında bir otelde yer ayırttık. Psikiyatrın adı Adam Jenner. Eski responsivistlerin normal yaşama uyum sağlamalarına yardım etme konusunda uzmanlaşmış ve bildiğimiz kadarıyla bu alanda dünyada bir numara.
Kendisi de eski üye mi diye sordu Juan.
Bu tür danışmanların bir zamanlar şu anda savaştıkları grupların etkisi altına girdiklerini biliyordu. Tıpkı eski alkoliklerin sonradan başkalarına bu konuda destek vermesi gibiydi bu durumda.
Hayır, fakat adam bu grubun hakkından gelmeyi kendisine misyon edinmiş. Son 10 yılda 200'den fazla insanı responsivistlerin elinden kurtarmış.
Ondan önce?
Los Angeles'ta özel terapistmiş. Önemli olduğundan değil ama ücreti 50 bin dolar artı masraflar. Ancak tedavi sonrası Kyle'ın normal hayata döneceğini garanti ediyor.
Etse iyi olur diye söylendi Max.
Birinin yeniden programlayarak hayatını kazanması için bu grubun oldukça büyük olması gerekir dedi Eddie. Ne kadar üyeleri var bunların?
Resmi web sitelerinde dünya çapında 100.000'den fazla üyeleri olduğunu iddia ediyorlar diye cevapladı Linda.
Jenner'ın sitesi bu rakamın %50 şişirilmiş olduğunu söylüyor. Her durumda hala çok önemli sayıda insandan söz ediyoruz. Hele Hollywood yıldızlarının da her gün artan sayıda bu sürüye katılması onların her yaptığına özenen insanların katılımını da arttırıyor.
Jenner'la karşılaşma ihtimaline karşı adama ne uyduracağım bu işle ilgili olarak diye sordu Juan.
Raporumda hepsi yazıyor dedi Linda elindeki bir dosyayı havaya kaldırarak. Max Los Angeles'ta yaşayan ve oğlunu kurtarmak isteyen bir emlak komisyoncusu. Biz de onun tuttuğu ve oğlunun dönüşünü ayarlayan bir özel dedektiflik şirketiyiz. Chandler'ın asistanı hikayemiz karşısında çok tepkisizdi. Sanırım bu daha önce de karşılaştıkları bir durum.
Tamam o zaman. Önce Kyle'ı kaçırıp doğruca havaalanına götürüyoruz. Oradan Tiny Gunderson Roma'ya uçuyor ve onu Jenner'a teslim ediyoruz.
Cabriol'un aniden aklına geldi.
Pasaportuna el koymuşlardır. Ona yeni bir pasaport yapmamız lazım.
Başkan lütfen dedi Linga sanki hakarete uğramış gibi. Max'in eski karısı Kyle'ın bir fotoğrafını e-postayla yolladı. Üzerinde çalışıp pasaport fotoğrafı gibi görünmesini sağlayacağız ve yeni bir pasaport bastıracağız.
Juan Linda'nın çenesindeki yemek artığını işaret etti. Bu bir numaralı problemi hallediyor. Gelelim ikinci probleme. Golden Dawn'a ne oldu ve neden? Şu ana kadar neler biliyoruz?
Linda dizüstü bilgisayarının tuşlarına dokunarak bilgileri ekrana getirdi.
Golden Dawn ve kardeş gemileri olan Golden Sky ve Golden Sun, Golden Cruise Lines şirketine ait. Şirket Danimarka'da kayıtlı ve 80'lerin ortalarından beri faaliyet gösteriyorlar. Herkesin yaptığı tipik Karayipler, Akdeniz ve Güney Denizleri turları ve özel grup ya da etkinlikler için kiralık gemi turları düzenliyorlar. 4 ay önce 427 kişilik responsivist grubunu Filipinler'den Yunanistan'a götürmek üzere şirkette temasa geçilmiş. Uygun tek gemi Golden Dawn'muş.
Üreme eğitimi kliniği personeli olmaları için fazla yüksek bir sayı bu dedi Juan.
Bana da öyle geldi diyerek ona katıldı Linda. Kontrol ediyorum. Web sitelerinde bu yolculuk ya da bu kadar kalabalık bir grubun Filipinler'de ne yaptığı hakkında hiçbir bilgi verilmemiş.
Tamam araştırmaya devam et.
Manila'dan ayın 17'sinde ayrılmışlar ve Murphy'nin kayıtlardan elde edebildiği kadarıyla herhangi bir olay raporlanmamış. Başından beri sakin bir sefermiş.
Ta ki herkesi öldüren olaya kadar dedi Max acı bir şekilde.
Eric şirketin iki numarasına bakarak herkes ölmemiş. UAV uçuşuna ait bilgisayar kayıtlarını dün akşam yeniden izledim ve bir adet Golden Dawn can kurtaran botunun yerinde olmadığını fark ettim dedi Cabrio'ya bakarak.
Daha önce atlamışım özür dilerim.
Juan üzerinde durmadı. Geminin bilgisayarı botun biz gelmeden yaklaşık 8 saat önce indirildiğini doğruluyor diyerek onu onayladı Mark.
O zaman katil ya da katiller bütün seyahat boyunca gemide miydiler?
Bize göre öyle gözüküyor. Stoney ile birlikte seyahat şirketinin bilgisayarlarına girip yolcu ve mürettebat listesini elde ettik. Ama gemi battığı sırada üzerinde kimlerin olduğunu bilmeden şüpheliler listesi oluşturamayız.
Mark Juan'ın bir sonraki sorusunu öngörerek devam etti.
Şunu da kontrol ettik. Sefer planlandıktan sonra herhangi bir mürettebat değişikliği olmamış ve yolcu listesinde de son dakika değişikliği yok. Yani bu seferde yer alması gereken herkes gemideymiş.
O zaman bu insanların hepsini hangi baş belası öldürdü diye sordu Max.
Bir tahminde bulunmam gerekirse yer responsivistler bunu kendi kendilerine yaptılar derim ki aslında bir intihar tarikatı değiller ya da Japonların Aum Shinrikyo'su yaptı.
Dipnot, Aum Shinrikyo, Japonya'da 1985 yılında ortaya çıkan ve 1995 yılında Tokyo metrosuna düzenledikleri sarin gazı saldırısıyla meşhur olan bir tarikat.
Bazıları Lydell Cooper'ın responsivizmin son aşaması olarak intihar ettiğini savlıyorlar. Ancak grup intiharı desteklemiyor.
Onlar madem ki hayata geldin o halde senin sorumluluğun kendini öldürmek değil, fikirlerini yaymaktır diyorlar.
Diğer bir seçenek de birilerinin grubun içine sızması olabilir.
Şüpheliler kim olabilir?
Linda cevapladı. Doğum kontrol ve kürtaj konusundaki inatları yüzünden Vatikan'la yıllardır süren bir mücadele içindeler. Aynı şey birçok tutucu Hristiyan organizasyon için de geçerli.
Cabrio başını salladı. Bir çılgının elinde silahla kürtaj yapan bir doktoru öldürmesini anlayabilirim. Ama bir gemi dolusu insanı öldürmek için çok iyi organize olmuş ve iyi bir parasal desteğe sahip bir örgüte ihtiyaç var. Bir avuç rahip ve rahibenin bunların arasına sızarak üyelerini öldürdükleri fikrini kabul edemem.
Benim tahminim bir grup fanatikten yana dedi Mark. Responsivistlere karşı bir tarikat, belki başka bir şeyin eski üyeleri olabilirler. Yani bu grup çocuk yapmama olayı dışında bazı garip işlerle de ilgileniyor.
Juan onu aldırmadı. Neden kendilerinden birilerini öldürsünler konusunu deşelim biraz. Fikri olan...
Hayır, gerçekten diye devam etti Mark. Bir kere bulaştıktan ve bir üçüncü dünya tuvaletinde yardım işi falan yaptıktan sonra sana responsivizmle ilgili daha büyük sırları ve bu bilginin seni nasıl kurtaracağını öğretiyorlar.
Devam et dedi Juan cesaretlendirerek. Murphy biraz uçuk olabilirdi ama birinci sınıf bir zekası vardı.
Hiç zar teorisinden bahsedildiğini duydunuz mu?
Bu konuyu daha önce paylaştığı Eric dışında herkes boş boş bakmaya başlamıştı.
Sicim teorisiyle birlikte evrendeki dört kuvveti bir araya getirmenin bir yolu olarak gözüküyor ki bunu Einstein başaramamıştı. Kısaca bizim dört boyutlu evrenimizin basit bir zar olduğunu söylüyor ve uzayın daha yüksek tabakalarında başkalarının da olduğunu öne sürüyor. Bunlar bizimkine o kadar yakın ki sıfır noktası madde ve enerjileri birbirine geçebilir ve bizim evrenimizdeki çekim gücü diğerine akabilir. Bunların hepsi son bilimsel gelişmelerle ilgili.
Sözüne inanıyorum dedi Cabrio.
Her neyse zar teorisi 90'ların ortalarında teorik fizikçiler arasına giderek popüler olmaya başlayınca Lydell Cooper da bunu sahiplenenler arasına katıldı. Gerçi o bir adım daha öteye götürdü ya, evrenler arasında sadece kuantum parçacıkları seyahat etmiyordu. Ona göre başka bir zardan gelen bir zeka burada bizim boyutumuzda insanları etkiliyordu. Bu zeka diyordu Cooper, fark edemeyeceğimiz bir şekilde günden güne hayatımızı şekillendirmeye başladı. Tüm acılarımızın kaynağıydı. Ölmeden az önce Cooper bu etkiyi azaltmayı, dünya dışı bu güçlerden kendimizi korumamızı sağlayan teknikleri öğretmeye başlamış.
Ve insanlar bu saçmalığa inandı ha diye sordu Max oğlu hakkında iyice karamsarlığa kapılarak.
Ya evet, bir an için onların açısından bak olaya. Şanssız olması, depresyonda olması ya da sadece aptal olması inanan kişinin suçu değil. Onun hayatı uzayın bir başka boyutundaki zarlar tarafından berbat ediliyor. Terfi edememesi, hayalindeki kızla çıkamaması hep o dünya dışı etki yüzünden. Seni kendi yetersizliğin değil, kozmik güç engelliyor. Buna inanırsan kendi hayatınla ilgili bir sorumluluk yüklenmene de gerek kalmıyor tabii. Zaten biliyoruz ki artık kimse kendi hayatının sorumluluğunu yüklenmiyor. Responsivizm sana yanlış seçimlerin için hazır bahaneler sunuyor.
İnsanların aşırı kilolu oldukları için hazır yemek zincirlerini dava ettiklerini düşününce çekimin sebebi anlaşılıyor dedi Juan. Fakat bunun birinin bir gemi dolusu insanı öldürmesiyle ne ilgisi var anlayamıyorum.
Mark biraz şaşkın bir şekilde uzun uzadıya düşünmedim ama ya doğruysa yani diyerek hareketli bir sese devam etti. Ya başka bir zardan gelen dünya dışı yaratık savaşırken bizimkinde sıkışıp kaldıysa ve biz de arada yakalandıysak? Piyonlar falan gibi yani.
Cabrio gözlerini kapatarak inledi. Mark'ın uçukluğu yine birinci sınıf zekasını bastırıyordu.
Bunu bir görüş olarak kabul edeceğim ama biz yine de dünya içi düşmanlara odaklanalım.
Mark Eric'in kulağına eğilerek dün biz konuşurken daha doğru geliyordu kulağa değil mi dedi.
Çünkü 20 saattir uyumamıştık ve 30'ar enerji içeceği içmiştik.
Eddie Sank ağzına bir parça ekmek atarak acaba bu grup tarikattan çıkmak istedikleri için liderleri tarafından ibret olsun diye öldürülmüş olabilir mi?
Eric daha önce adam kaçırmadan bu gruba uzak bir şey olmadığından bahsetmişti. Ya bir adım ileri giderek öldürmeye de başlamışlarsa?
Max Henley şaşırmış bir halde Eddie'ye baka kaldı. Yüzünden Kyle'ın güvenliği hakkında duyduğu endişenin izleri okunuyordu.
Bu mümkün dedi Linda. Henley'in apaçık üzüntüsünü fark etmeden önce.
Özür dilerim Max, fakat bunu göz ardı edemeyiz. Hem senin oğlun daha yeni katıldı onlara. Daha şimdiden ayrılmayı düşünmez.
Bu konuşmalara katılmak istediğinden emin misin diye sordu Juan en yakın arkadaşına.
Kahretsin evet diye kızgın bir halde cevap verdi Max. Sadece ne bileyim acı çekiyorum ve utanıyorum aynı zamanda. Bu konuştuğumuz benim oğlum ve onu yüzüstü bırakmışım gibi hissetmekten kendim alamıyorum. Daha iyi bir baba olabilseydim o da bu kadar tehlikeli bir yola sapmazdı.
Bir an için kimse ne diyeceğini bilemedi. Alışılmadık şekilde sessizliği bozan Eric Stoney oldu. Teknik konularda bu kadar üstün birinin insani yönünü fark etmemek normaldi.
Max, ben sürekli şiddet olan bir evde büyüdüm. Babam bir ay yaştı ve vodka alacak para buldu. Her akşam beni ve annemi döverdi. Hayal edebileceğin en kötü koşullarda yetiştim ama gördüğün gibi sonuç kötü olmadı. Ev hayatın senin sahip olduğun kişiliğin sadece bir parçasıdır. Oğlunun hayatında daha fazla yer alman bir şeyleri belki değiştirirdi, belki de değiştirmezdi.
Bunu öğrenmenin bir yolu yok ve kesin olarak bilmediğim bir şey hakkında işe yaramayan spekülasyonlar yapmaya da hiç gerek yok. Kyle böyle olmayı seçtiği için böyle biri oldu. Sen kızının yanında da değildin ama o başarılı bir muhasebeci oldu.
Avukat dedi Max dalgın bir halde ve her şeyi kendi başına başardı.
Eğer kızının başarısı için kendine pay biçmiyorsan oğlunun başarısızlığından da kendini hiçbir şekilde sorumlu tutamazsın.
Max bir süre bekledikten sonra kaç yaşındasın sen diye sordu.
Stoney sorudan biraz sıkılmış görünüyordu. 27 dedi.
Evlat yaşının çok üzerindesin teşekkürler.
Eric sırıttı. Juan Stoney'e dudakları okunacak şekilde ama sessizce çok iyi dedi ve toplantıyı kaldığı yerden sürdürdü.
Eddie'nin teorisini kontrol etmenin bir yolu var mı?
Responsivistlerin bilgisayar sistemlerine girebiliriz dedi Mark. Bir şeyler çıkabilir ama üyelerini iyiler ve yaramazlar diye iki gruba ayırmış olacaklarını da hiç sanmıyorum.
Yine de dene bakalım dedi Juan. Yolcu listesini yaptıkları her şeyle karşılaştırın.
Bir etmen bu insanların seçilmesini sağladı. Eğer tarikattan ayrılmayı düşünmüyorlarsa başka bir şey olmalı.
Linda'ya dönerek neden bu kadar çok insanın Filipinler'de olduğunu öğrenmek istiyorum. Bu sorunun cevabı sağlam bir ipucu olabilir.
Juan ayağa kalkarak toplantının bittiğini ilan etti.
Süveyş kanalına yarın sabah 5'te giriyoruz. Personelinize gemiye kılavuz kaptan geleceğini bildirin. O yüzden tam kılık değiştirme durumuna geçeceğiz. Max bacaya isli duman gönderen makinenin tanklarının tamamen dolu olduğundan emin ol.
Güverteleri de iki kere kontrol edelim de bize el verecek bir şeyler kalmasın ortalıkta.
Akdeniz'e çıktığımızda Link'le planlarımızı son haline getirmek için 24 saatimiz kalacak. Her şeyi bitirmek için de bir 12 saatimiz daha olacak. Ve sonra Kyle Hanley'i kurtaracağız. Şu andan itibaren 48 saat sonra Kyle Roma'da danışmanıyla buluşacak ve biz de şu gizli dinleme işi için Riviera'ya doğru gidiyor olacağız.
Kabriyonun işlerin ne kadar çetrefilli hale geleceğinden haberi yoktu.
11. Ayrımın sonu. Sayfa 163.